Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Aralık 2023 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak değerli dinleyenler, Mustafa Asım Küçükaşçı imzalı Para ve Düdük başlıklı yazıyı aktaracağız. Artık savaşlar sadece meydanlarda yapılmıyor. Savaşların taştığı mühim alanlardan biri de ekonomi. Çünkü dünyanın her yerinde idareciler halka kalkınma vaat ediyor. Kraliyeti de, diktatörü de, demokrasiyle yönetileni de. Çünkü kapitalizm bütün dünyaya yayılmış. Ekranlardan seyredilen konfora ulaşmak için batıya doğru göç de bu işin kaçınılmaz neticelerinde. Kalkınmak için yatırım lazım. Yatırım için sermaye. Sermaye kimde? Zamanında suyun başını tutanlarda. Dünya ekonomisinin muslukları bir takım azınlıklara akıyor. Onların depolarına. Meşhur tabirle fakir ve geri bırakılmış milletlerin yeraltı ve yerüstü kaynaklarının kaymağı bile bu adamlara oluk oluk akıyor. Parayı elde tutmak bir güç, fakat para yatırıma dönüşürken bir muazzam güç haline daha geliyor. Impact investing, etki yatırımcılığı veya etki odaklı yatırım. Sağlam ve güzel fikirlere sahip müteşebbisler, girişimciler yatırım arıyor. Sermayedarlar da yatırım yapacak güçlü ve parlak fikirler. Fakat parayı veren düdüğü çalar prensibiyle şartlar koşuyor. İmalat sürecinde çevreye duyarlı olacaksın, mazotlu değil elektrikli araba kullanacaksın, karbon izini azaltacaksın, çocuk işçi çalıştırmayacaksın. Ne güzel. Aslında İslam'ın prensiplerine de uygun. İslam'da içki içmek günah olduğu gibi içki üretmek de günah, sunmak da günah, şarap üreticisine üzüm satmak da günah. İçkili lokantaya dükkan kiralamak da günah. Helal olmayan bir ürünün sizin platformunuzda satılmasına izin vermeniz de vebal. Çünkü günahta yardımlaşmış olursunuz. Fakat etki odaklı yatırımlar sadece çevre veya çocuk duyarlılığında kalmıyor. Cinsiyet eşitliği, feminizm, veganlık, sosyal adalet savaşçısı, LGBT kısaltmasındaki cinsi yönelişlere destek gibi sahalara uzanıyor. Yani yapmak istediği işe yatırım desteği, sermaye arayan kişi önüne konulan şartları kabul etmek zorunda kalıyor. Mesela kadın istihdamının en az %50 olması gibi şarta evet diyor. Şirketinin yatırımını korumak için sürekli o dünyanın sembollerini, sosyal duyarlılıklarını taklit etmek vaziyetinde kalıyor. Belki bir süre sonra zihniyet olarak da ele geçiriliyor. Zaten kapitalizmin piyasanın kaideleri diye bastırdığı hususlar reklam, pazarlama ve benzeri sahalardaki hep hegemonya vardı. Fakat şimdi çok daha güçlü bastırmış oluyorlar. Etki yatırımcılığının en meşhur yüzleri Gates, Soros ve Ford adına kurulan ve devam eden vakıflar. Fakat bir şekilde kılcal damarlara kadar o anlayış sürüyor. Bir programın filan platformda yayınlanabilmesi için muhtevasına şu şu melaneti koymak şart. Müslümanlar buna üç şekilde karşı durabilir. Sermaye oluşturmak, yani ahlaksızlığı aileye dinamit koymayı şart koşana, paran da düdüğünde senin olsun diyebilecek bir güç. Aslında geçmişte yeşil sermaye gibi teşebbüsler oldu. Fakat intizamsızlığın, tamahkarlığın, kötü niyetli ihtirasların ve hesap sorulamaz davranışların neticesinde neredeyse bir daha açılamayacak şekilde o kapılar kapandı. Günümüzde para biriktirmeye dayalı bir başka yapı da benzer bir duruma düşecekken intizam tedbirlerinin alındığı söyleniyor. Umarız önceki gibi bir yıkımla sonuçlanmaz. Borsa, katılım endeksi gibi yönlendirmelerle Müslümanların birikimlerinin aynı duyarlılığa sahip müteşebbislere yöneltilmesi mümkün. Fakat borsa çarşısının da ağası biz değiliz. İkinci çare, tüketicileri teşkilatlandırmak. Birilerinin elinde milyar dolarlar olabilir. Diğer tarafta yüz milyonlarca sıradan insanın elindeki bir miktar dolar da aynı gücü sergileyebilir. İsrail'in zulmü karşısında eli kolu bağlı kalan milyarlarca insanın aklına ilk gelen boykot oldu. Bu sefer daha öncekiler gibi kopyala yapıştırdan ibaret bir tavır değildi. Daha sistematikti. Mesela şu ve benzeri siteler kuruldu. boykotsiyonizm.com.tr, denetle.net, bilinçlitüketim.com. Ödeme sistemleri üzerinden çok daha geniş bir tavır daha alındı. Sembol değeri taşıyan bazı markalara karşı ciddi aktivizm faaliyetleri yürütüldü. İnşallah bu küresel sermaye ürünleriyle mazlum kanı arasındaki irtibat zihinlere kazınmıştır. Çünkü İsrail, Amerikalı bir araştırmacının söylediği gibi nüfus budama faaliyetini ileride tekrar başlatmak için bir yerde duracak. Mühim olan boykotun en az etki odaklı yatırımcıların sergilediği hassasiyette devam etmesi. Bunun yolu da sadelik ve zühd. Elbette paraya hükmedenler, üretime, kaliteye, lisanslara, en kabiliyetli mühendislere vesaire de hakimiyet kuruyorlar. Onların ürettiği ürünler gerçekten piyasanın en iyisi olabiliyor. Burada zühd kültürünün bir alt başlığı olarak sadeliğin devreye girmesi gerekiyor. Varsın 3. nesil kahve zevkimiz olmasın, varsın renkli kıyafetlerimiz canlılığını uzun süre korumasın. Zaten ürettiğimizden fazla tüketmeye kalktığımız müddetçe ümmet, millet bilançosuna etkisizlik zararını bizzat veriyoruz. Türkçesi, hak etmeden tüketenler yönetilmeye mahkum, yönetmekten mahrum. Bu şuuru artırdıkça bütçemizde de gerek ihtiyaç sahibi müteşebbise sermaye olacak, gerek kardeşlerimize yardım diye yollayacak bakiyeler birikecek. Bu şuuru artırdıkça zihin ve gönül hürriyetimiz olacak. Masasında meşhur Amerikan sigarası duran, uzun saçlı, kot pantolonlu, anti-emperyalist Müslüman fotoğrafını yırtıp atmanın zamanı gelmedi mi? Şair, söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil demiş. Bu prensiplere uysak, biz sussak bile bilançolar konuşacak, sanayi haykıracak, tirosler inleyecek. Ne mutlu başarabilene. Mustafa Asım Küçükaşçı imzalı Para ve Düdük başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve son olarak Kübra Ergin'in kaleme aldığı Kudüs Ah Kudüs başlıklı yazıyı paylaşacağız. Ekim ayının başlarında bir haberle uyandık. Gazze şehrinde abluk altında tutulan Müslüman kardeşlerimiz, İslam dünyasının unuttuğu bir hakikati hatırlatmak ve işgalci, zalim, eli kanlı İsrail devleti ile normalleşme girişimlerini akim kılmak için bir harekat başlatmıştı. O harekat bahane edilerek insanlık iddiasında olan hiç kimsenin kayıtsız kalmaması gereken acımasız bir katliam başladı. Acımasız katliam ifadesi yaşananları anlatmakta ne kadar yeterli olur bilmiyor. Kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden sivil insanların üzerine yakıcı kimyevi bombaların atılması, binaları yerle bir değil adeta yok eden vakum bombalarının kullanılması, cesetlerin tanınmaz hale gelmesi. Bombalamanın aralıksız sürmesi yüzünden kurbanların enkazlardan kurtarılamaması. Elektriksiz, susuz ve malzemesiz hastanelerde yaralıların da tedavisinin yeterince yapılamaması. Sonunda hastanelerin de bombalanması. Burası Gazze şehri. Allah Zülcelal'in çevresini mübarek kıldığımız buyurduğu Peygamberimizin Miraç gecesi daha evvel gönderilen peygamberlerle buluştuğu Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs şehrinin hemen yakınındaki bir şehir. Hazreti Musa aleyhisselama, ''Nalinlerini çıkar, çünkü mukaddes vadidesin, Tuva'dasın sen.'' diye hitap edilen, mukaddes yerlerin civarında, geçmiş peygamberlerin sadece Allah'a ibadet edilmesi niyetiyle imar ettiği mescitlerle dolu şehirlerimizden biri. İslam medeniyeti döneminde İmam Şafii rahmetullahi aleyh gibi birçok İslam aliminin ve mutasavvıfın doğup yetiştiği, ilim yolculuğuna çıkan ilim taliplerinin yahut hacca gitmek için yola çıkan hacı adaylarının uğrak yeri şehirlerimizden biri. İşgalden önce her yeri cami, medrese ve dergahlarla dolu bir İslam yurdu olan bu diyar, nice alimlerin, abidlerin, mücahitlerin mukaddes hatıralarıyla buram buram maneviyat tütüyordu. Sanki bu şehirler insanların gönül huzuruyla Allah'a ibadet etmeleri, ilim irfan arayışlarında gelip konaklamaları için inşa edilmiş açık hava vakıfları gibiydi. Mukaddes mekanlar, iman ve maneviyat gibi mücerret varlıkların maddeye temas edip adeta müşahhas hale geldiği noktalardır. Biz Müslümanlar, Allah'ın bizim için kıble olarak seçtiği Kabe'ye yönelmeyi ve hac ziyaretinde bulunmayı nasıl ki Allah'ın emrine itaatin bir ifadesi sayıyorsak, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı da aynı şekilde ziyaret eder ve burada namaz kılarız. Çünkü bu mukaddes mekanlarda ibadet etmenin feyzi ve sevabı çok daha fazladır. Aynı şekilde bu mekanlarda günah işlemek, zulmetmek, savaş ve kavga çıkarmak da başka yerlere nazaran daha büyük günahtır. Hele böyle savaşlarda bile sergilenmesi yasak ve suç sayılan vahşetlerin bu mekanlarda fütursuzca sergilenmesi, hiç şüphesiz bunu yapanların kimliği, itikadı, ahlakı ve seciyesi hakkında ortaya dökülen apaçık bir delildir. Kudüs'ü tevhid dini için fetheden Hazreti Davud aleyhisselam, Beytülmakdis'i inşa eden Hazreti Süleyman aleyhisselam, Kudüs'e en yakın tepeye defnedilmeyi vasiyet eden Kelimullah Musa aleyhisselam, hep bu topraklarda hatıraları hissedilen peygamberlerdir. Şimdi bu peygamberlerin neslinden geldiklerini iddia ederek, bu topraklarda yaşamayı kendilerine hak olarak görenler ne yapıyor? Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya, Hazreti İsa aleyhisselam ve annesi Hazreti Meryem validemiz gibi nice mübareklere yaptıkları zulümler, cinayetler ve ihanetler gibi yine zulüm sergiliyorlar. Hazreti Yusuf aleyhisselamı kuyuya attıkları, peygamberleri ve babaları Hazreti Yakub'a o kadar acı çektirdikleri gibi şimdi de bu topraklarda zulüm ve işkenceyle meşguller. 2 milyondan fazla Müslüman kardeşimiz, sırf kendilerine uygulanan zulme, tehcire karşı direndikleri için üzerlerine vurulan terörist yaftasıyla ölüme terk edildiler. İslam'ın izzetini korumak için canını feda etme sırasını bekleyen mücahitler, sadece ve sadece Allah'ın katındaki mükafata güvenerek sabrediyorlar. Bunun başlarına geleceğini bilmiyorlar mıydı? Şüphesiz daha önce yaşadıkları ihanetleri, vefasızlıkları gayet iyi biliyorlardı. Bu kadınların ve çocukların tek suçu sadece bu topraklarda doğmuş bir Müslüman olmaktı. Müslümanlar, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın henüz Kudüs fethedilmemişken, devrin süper gücü Doğu Roma'nın elinde bulunurken dahi Mescid-i Aksa'ya gidilip namaz kılınmasını, bunu yapamayanınsa oraya kandillerinde yakılmak üzere zeytinyağı göndermesini emretmesini, Kudüs'ün bir İslam şehri olduğu, Bizanslıların elinden kurtarılıp asli kimliğine kavuşturulması gerektiğine işaret saymıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son hastalığında bile Hazreti Üsame radıyallahu anh komutasında bir ordunun hazırlanmasıyla meşgul olarak Müslümanlara Roma istilası altında tutulan bu mukaddes diyarları İslam için fethetmenin önemine işaret etmiştir. Ashab-ı kiram da bu vasiyeti yerine getirerek Allah Teala'nın hakkında arz-ı mukaddes ve Allah'ın bereket verdiği diyar buyurduğu bu yerleri İslam'la buluşturma sorumluluğunu ifa etmişlerdir. Hazreti Ömer devrinde Kudüs şehrinin civarı askeri seferlerle fethedilmiş ve ardından mukaddes şehir şanına yakışır bir hürmetle teslim alınarak asli hüviyetine kavuşturulmuştur. Hazreti Ömer'in emriyle Roma istilası sonrasında yıkılan Beyt-i Makdis'in etrafı temizlenmiş, buraya Mescid-i Aksa'nın ilk hali inşa edilmiştir. Hristiyanların kiliselerine dokunulmamış, hiçbir mabet yıkılmamıştır. Yahudilerin Süleyman Mabedi çok evvel Babilliler ve sonra Romalılar tarafından tahrip edilmişti. Müslümanlar tahrip edilen yere son hak dinin mensupları olarak asıl maksadına uygun bir mescit inşa etmişlerdir. Bölgede Hazreti İbrahim, Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Davud, Hazreti İsa aleyhisselamın hatırasına camiler inşa edenler de Müslüman idarecilerdir. Ayrıca şehir halkının çoğunluğu olan Müslümanların ihtiyaçları için medrese, tekke, sebiller ve benzeri vakıflar kurarak şehri imar ve maneviyatını ihya etmişlerdir. Bu sebeple birçok tasavvuf büyüğü tarafından ziyaret edilmiş ve ibadet, zikir ve itikafa çekilmek için tercih edilen bir yer olmuştur. İlk devir sufilerinden Rabia el-Adeviye, Bişrel Hafi, Seri es-Sakati, İbrahim Ethem rahmetullahi aleyhim ecmain gibi nicelerinin Kudüs şehrini ziyaret ettiği bilinmektedir. İslam tarihi boyunca Kudüs mühim bir ilim ve maneviyat merkezi olmuştur. Abdurrahman Evzai, Sufyan-ı Sevri, Leys bin Sa'd ve Muhammed bin İdris Eşşafi gibi mezhep imamları Kudüs'te ders okutmuş, talebe yetiştirmişlerdir. Kudüs şehrinin medrese ve dergahlarında pek çok talebe yetişmiş olduğu için ilim ve tasavvuf büyükleri arasında El-Makdisi veya El-Kudsi nispetli olanlar vardır. Kudüs şehrinin Haçlılar tarafından işgal edilmesinden sonra bu şehrin yeniden fethi için mücadele eden ve onu Haçlı zulmünden kurtaranlar arasında da yine tasavvuf ehlinin önemli bir yeri vardır. Meşhur tarihçiler, Kudüs'ü Haçlı işgalinden kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin ordusunda alimlerin, zühd ve tasavvuf ehli zatların olduğunu, Mısır ve Şam'da ne kadar alim varsa hepsinin fethe katıldığını yazmışlardır. Hatta tarih kaynaklarında hangi tasavvuf şeyhlerinin fethe katıldığı hakkında çok geniş, tafsilatlı bilgilere yer verilmiştir. İbn-i Kesir Rahimehullah El-Bidaye ve Nihaye adlı eserinde fethe katılan alim ve meşayihtan bazılarının isimlerini zikreder. Bu simalardan en meşhur olanları Şeyh Abdülkadir Geylani'nin oğullarından biri olan Abdülaziz Geylani rahmetullahi aleyh'tir. Zaten tasavvuf ehli alimler medrese ve dergahlarında hem akıllarını hem kalplerini eğitip tam bir mücahit alim olarak yetiştirdikleri talebelerini İslam diyarlarına göndererek ümmetin uyanışında da büyük bir rol oynamışlardır. Kudüs'ü geri alan o şanlı ordunun neferleri işte bu Rabbani alimler tarafından yetiştirilmiştir. Haçlılar tarafından tahrip edilip mezbele haline getirilen şehri yeniden ihya eden Selahaddin Eyyubi, Latin Patriği'nin sarayını Hankâh-ı Selahiyye ismiyle dergah haline getirip, ikindi namazlarından sonra Kur'an-ı Kerim okunup akabinde zikir yapılması şartıyla burayı dervişlere vakfetmiştir. Kudüs şehrinin Osmanlı idaresine geçmesinden sonra burada ve çevresinde dergahların sayısı daha da artmıştır. Tasavvuf tarihinin tanınmış simalarından pek çoğunun yolu bir şekilde Kudüs'e düşmüştür. Kimisi hac yolculuğu sırasında şehirde bir süre bulunmuş, kimisi kitabını burada telif etmiş, kimisi medreselerinde ders okutmuştur. Hatta buraya gelip yerleşerek dergahını açanlar da çoktur. Bunlardan biri Şemseddin Ebu Abdullah Muhammed bin Ahmet Türkmani'dir. 1320 yılında Şam'da doğan ve Kudüs'te ilim halkaları kurarak dersler veren Türkmani, Kayremi Zaviyesi'nin kurucusudur. Bu isim, Şemseddin Türkmani'nin Kırım asıllı olmasından ileri gelmektedir. Müslümanların İslam'a açmasından sonra mukaddes Kudüs şehri canlanmış, huzur bulmuş ve herkesin kendi dinini rahatça yaşadığı ortam sağlanmıştır. Haçlıların işgali sırasında sergilenen vahşi katliamlar ve terör devleti İsrail'in işgali boyunca yapılan sistematik zulümlerin hiçbiri Müslümanlar tarafından yapılmamıştır. Aksine Yahudi ve Hristiyanların ve bu dinin mezheplerinin kendi aralarındaki tefrikaları yüzünden devam edip giden huzursuzluk, ancak Müslümanların himayesi altında bir derece dinmiş ve şehir huzura kavuşmuştur. Osmanlı zamanında şehir, Müslümanlarla Yahudi ve Hristiyanlar arasında bölünmüş değildi. Bu sebeple mescit ve dergahlar şehrin her yerinde bulunmaktaydı. Günümüzde ise pek çoğu evsizlerin sığınağı olmuştur. Bugün bu mukaddes topraklar yeniden İslam'ın himayesi altındaki huzurlu günlerine kavuşmayı beklemektedir. Bugün Gazze'de yaşanan vahşet, Siyonist Haçlı İttifakı'nın İslam'a karşı duydukları kinin ve nefretin açık ifadesidir. Başta ABD ve İngiltere olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri soykırıma destek vermekte adeta yarışa girmiştir. Bu zalimlerin desteğini arkasına alan işgalci İsrail, bütün dünyanın gözü önünde Gazze'yi karadan, denizden ve havadan kuşatarak yok olmakla tehcire boyun eğmek arasında tercihe zorluyor. Filistin'i haritadan silmek planlarının birinci merhalesi. Bunu başarınca sıra İslam coğrafyasında yeni yerlere göz dikmeye gelecek. Müslümanların acilen birlik beraberlik içinde çalışıp askeri, teknolojik, ekonomik bütün alanlarda işbirliği yapması ve müdahale gücü olan bir güvenlik teşkilatı, İslam ordusu oluşturması gerekiyor. Bu toprakların savunulması sadece Filistinlilerin meselesi değildir. Orta Doğu krizi veya Arap-Yahudi milletlerinin kendi aralarındaki bir meseleleri de değildir. Bu mesele Allah'ın şiarlarına hürmeti olan her Müslümanın ortak meselesidir. Bu mukaddes şehir bütün Müslümanlara emanettir. Müslümanların bu dünyada birlik beraberlik içinde hareket ederek Allah'ın haremi, peygamberlerin emaneti olan Mescid-i Aksa'yı kutsiyetine yakışan günlerine geri döndürmeleri gerekmektedir. Değerli dinleyenlerimiz, Kübra Ergin'in kaleme aldığı Kudüs, Ah Kudüs başlıklı yazıyı paylaştık. Bir şiirle programımızı nihayete erdireceğiz. Celil Mahlası'yla Halil Gökkaya imzalı Gelecek Bir Gün başlıklı şiiri paylaşarak veda ediyoruz. Yüz Akı Dergisi'nin Aralık 2023 sayısından paylaştık yazılarımızı değerli dinleyenlerimiz. Gelecek Bir Gün şiiriyle veda ediyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın. Bütün bebekleri öldürsen bile bir Musa karşına çıkacak bir gün. Aksa'yı ortadan kaldırsan bile Selahaddin seni yıkacak bir gün. Zulümlerin yama üstüne yama, İslam hiçbir vakit düşer mi gama? Yeter artık sabrımızı zorlama, müminler ipini çekecek bir gün. Mazlumları bıraksan da matemde, sileceğiz seni bir tek kalemde. Hem bu alemde hem öbür alemde bu ateşler seni yakacak bir gün. Sömürdün dünyanın iliklerini, sapanlar dağıtır bölüklerini, bükülmez sandığın bileklerini bir Hazreti Ali bükecek bir gün. Sivil halka el uzatmak olur mu? Mabetlere füze atmak olur mu? Türk milleti zulme sessiz kalır mı? Seni enkazlara dökecek bir gün. Kanında boğacak seni o canlar, seni koruyamaz falan filanlar, bomba yağdırdığın masum insanlar, seni çengellere takacak bir gün. İnşallah sonunu celil görecek, herkes hesabını Hakk'a verecek, İsa inip çarmıhlara gelecek, seni gargatlara çakacak bir gün.''